Muhterem arkadaşlar, bugün herhalde 5. ders olacak. Takvayı irdeliyorduk. Takvanın ruhi bir meleke olduğunu, onun dünyevi ve uhrevi neticelerinin olduğu, dünyevi neticelerinden birinin Allah'ın müttaki kullara Furkan vermesi, ki burası manevi bir neticedir, zihinsel bir neticedir, ilmi bir neticedir. Diğeri bir çıkış kapısına vesile olmasıdır. Dünyevi ve manevi bir neticedir gene, ameli bir neticedir. Bugün ise takvanın sebep olduğu gaybi yardımların birkaçına işaret edeceğiz inşallah. Bugünkü dersimize mesnet teşkil eden ayetler de az önce Ali kardeşin metnini tilavet ettiği, Osman kardeşin de mealini okuduğu Leyl suresidir. Leyl suresi Kur'an-ı Kerim'de 92. suredir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekki bir suredir. Fakat medeni olma ihtimali de vardır. Surede konumuza tekabül eden kısmı estağfirullah fe emmâ men e'ata ve teqa. Fe emmâ men e'ata ve teqa. Kim verdi ve takva üzere olduysa veya kim takvası gereği verdiyse, neyin verdiğini biraz sonraki şeylerden anlıyoruz. Buradaki vermekten kastın ne olduğunu. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَسَطَّقَ بِالْحُسْنَى ve güzeli tasdik ettiyse, takva üzere verdi ve güzeli tasdik ettiyse, وَسَطَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ lil yusra. Biz onu kolaya hazırlarız. Şimdi burada verilenin ne olduğu kapalı olduğu için devam eden ayette manayı muhalifle açığa çıkıyor. Fe emmâ men bakhile ve stagna. Her kim ki cimrilik etti, zenginlik tasladı, İhtiyaçsızlık tasladı, müstağnilik tasladı. فَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى güzeli yalanladı. فَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى biz de ona zoru hazırlarız. Burada iki cümle var. Adeta iki cümle birbirine simetrik gelmişler. Zıt anlamlı fakat birbirine simetrik gelmişler. Birinci cümledeki birinci kelime her kim ki verdi. İkinci de onun simetriğinde her kim ki cimrilik etti. Buradan anlıyoruz ki o birincideki verdiden maksat Allah rızası için infak etti. Malından tasaddukta bulundu. Zekatını verdi, kumsunu verdi, sadakasını verdi, infak etti. Malı, mülkü kendisinin bilmedi. Kendisini bir emanetçi bildi. Ve Allah yolunda harcadı. Allah yolunda harcadığı nereden çıkarıyoruz? فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى takvalı oldu. Takvasından dolayı bunu yaptı. Ta aşağıdaki sondan ikinci, üçüncü ayette bunun mantığını görüyoruz. Herhangi bir kimsenin onun yanında alacağı da yoktur diyor. Yani herhangi bir kimseden karşılık bekleyerek bunu yapmadı. Livecillah yaptı. Allah rızası için yaptı. Allah rızası için Allah'a olan takvası dolayısıyla her kim ki infakta bulundu, sadaka verdi ve güzeli güzel olanı tasdik etti ki müfessirler burada genellikle buradaki güzelden maksat vermenin ahiretteki karşılığını tasdik etti. Onun ona tekabül edecek sevaba inandı. Peygamberin kişinin infakı, kişinin sadakasına tekabül eden uhrevi sevaplara dair verdiği haberleri tasdik etti. Şimdi bu haberleri tasdik edince otomatikman kişi o karşılığı veren Allah'a inanmış olacak. O haberi veren peygambere inanmış olacak. Ve o ebedi karşılığın verileceği ahirete iman etmiş olacak. Bir cümleyle iman edilmesi gereken her şeyin zikredildiğine işaret ediyor. Üstad Tabatabai burada rahmetlik. Peygamberin infakın karşılığında ona tekabül edecek sevaplara dair verdiği haberini tasdik etti. Ve saddaka bil husna. Ve peygamberin o haberini, o ağzından terennüm eden o kelimeleri de hüsna sıfatıyla Allah sıfatlandırıyor. Güzel. Güzeli, güzel sözü, hak sözü tasdikledi. Dersimize konu olan kısmına geliyoruz şimdi. Her kim ki takvayla verdi ve güzeli tasdik ettiyse ve nüyessiruhu biz onu hazırlarız. Lil yusra. Kolaylığa hazırlarız. Buradaki kolaylığa da iki anlam veriyor Üstad Tabatabai. Birincisi diyor nefsin ağırına gelen İtaat etmek, ibadet etmek, salih amel işlemek, Allah yolunda fi sebilillah cihad etmek, yetime bakmak, yoksulu doyurmak, miskini doyurmak ki Beled suresinde miskini doyurmanın, fakiri doyurmanın, yetimle ilgilenmenin sarp yokuş olduğunu, nefse zor gelen bir yokuş olduğunu, ameli salihlerin bu sap yokuşu çıktıklarına işaret eder. Dolayısıyla her kim ki Allah yolunda infak eder, takvayı gözetir ve güzeli tasdik ederse Allah ona ne yapar? Ve nüyessiruhu lil yusra. Kolaya hazırlar. Yani ona ibadet şevki verir. Salih amelleri ona kolay gösterir. İyi namına ne varsa ona kolay gelir. Hiçbir iyilik, hiçbir güzellik ona zor gelmez. Şimdi burada ben bir parantez açmak istiyorum. İçimizde çok çok duymuşuzdur. Hatta bazen çevremizden duymuşuzdur ki arkadaşlar şikayet ederler. Ya bugünlerde ibadetten hiç zevk almıyorum. Bazen öyle güzel ibadet ediyorum fakat bazen hiç zevk almıyorum. Bazen öyle zor geliyor ki namaz kılmak. Yani normalde dinini, diyanetini yaşayan insanların terennüm ettiği bir şikayettir bu. Hele ki henüz Müslüman olduğunu söylemesine rağmen ibadetle tanışmamış, bir türlü ibadete boynunu eğememiş, o kadar ibadet kendisine ağır gelen insanları düşünün. Burada ibadetin ağır gelmesi veya ibadetin zevkinden mahrum kalmanın bir sırrını Allah açığa vermiş oluyor. Nedir o sır? Takvayı gözetmemek. Bir, iki, sahip olduğu şeylerin sahibi zannetmek. Kişinin kendisinin, kendi varlığının, kendi bedeninin, elinin, ayağının, dilinin, gözünün, boyunun bosunun, endamının, yakışıklılığının, güzelliğinin, eşinin, çocuklarının, evinin, arabasının, malının, mülkünün, ticarethanesinin kendisinin olduğunu zannetmez. Gaybi anlamda korkunç bir cürüm bu. Kişi teorik anlamda kendisine sorsanız yok hayır bunlar benim değil Allah'ın der. Fakat tutum, bilinçaltı davranış, psikolojik duruş, amellere yansıyan biçim kişinin malına güvenmesini işaret ediyor. Bunu zaten biraz sonraki ayette de manayı muhalif cinsinden, ters manalandırma cinsinden zaten ayet bize tekrar açıklıyor. Ne diyor? فَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَا. Yukarıda e'ta kelimesi, verme kelimesine simetrik olarak burada cimrilik geliyor. Yukarıdaki takvaya simetrik olarak da burada istiğna geliyor. Bu ayet manzumesinden biz takvanın bir anlamını daha yakalamış oluyoruz. Takva, müttaki insan kendisini muhtaç bilir. Küllen muhtaçtır o. Her haliyle muhtaçtır. Kendi varlığı itibariyle muhtaçtır. Allah onun üzerindeki varlık nazarını çektiği an yok olacağının idrakindedir. İmam Ali Aleyhisselam sabahları kalktığı zaman dua edermiş. Allah'ım elimi benden almadığın için, ayağımı benden almadığın için, gözlerimi, kulaklarımı benden almadığın için. Değil mi? İnsan sabah kalkıp felç olmuş. Kullanabilir ayağını kullanamıyor. Kullanabilir elini kullanamıyor. Sağır oluyor. Kullanabilir kulağını kullanamıyor. Kör oluyor. Kullanabilir gözünü kullanamıyor. Eğer biz elimizi, ayağımızı, kulağımızı, gözümüzü kullanabiliyorsak Allah'ın lütfunun ve feyzinin devam ettiği neticesi çıkar. Kul o kuldur ki zaten ahlak alimleri ahlak derslerine başlarken ilk ele aldıkları konu yakza konusudur. Uyanıklık, bilinçlilik, farkındalık. Olayların farkında olmak. Ben yoktum. O lütfetti, ben var oldum. Onun lütfuyla ben varım. Varlığımın devamı onun lütfuna bağlı. Lütfunu bir çevirsin, lütfundan evvelki halime dönerim. Yokluk haline dönerim gene. Onun lütfunun devamıdır ki ben hala varım. Ben hala konuşabiliyorum. Siz hala duyabiliyorsunuz. Ben hala duyabiliyorum. Müttaki insan bunun farkındadır. Evinin, arabasının, iş yerinin, ticaretinin, kazançlarının, parasının, pulunun, vatanın, milletin, dünyanın, güneşin, zevk aldığımız her şeyin onun bir lütfu olduğunu, bunların hiçbirisine bizim malik olmadığımız, zaten biraz sonraki ayette gene geliyor, dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir diyor Allah-u Teala. Biz de dünyada bir cüzüz, bir bütün bir parçasıyız, deryada bir damlayız. Damlalığımızın müdrikinde olmayınca kendimizi denizlerden büyük, dağlardan büyük, evrenden büyük zannediyoruz. Hatta denizleri, evreni bizim mülkümüz zannediyoruz. Hoyratça kullanıyoruz. Yasin suresinde evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mübîn diyor Allah-u Teala. Görmez misin o insanı ki biz ona aşağılık bir damla sudan yarattık da o kalktı bize apaçık hasım kesin. Korkunç bir şey. Farkında olmamak, sürgüt yaşamak, düşünce merkezli yaşamamak, şehvet merkezli yaşamak. Bu cümleyi kullandığım zaman ben her zaman bir açıklama ihtiyacı da duymuşumdur. Şehvet denildiği zaman bizim toplumumuz genellikle özel anlamda, cinsel anlamda olgu olarak algılıyorlar. Şehvet Arapça'da her istek için kullanılır. Aşırı yemek isteği, aşırı gezme isteği. Yani kişinin zevk aldığı her şey şehvet cümlesine girer. Cinsellik de bir zevk aracı olduğu için şehvet olarak nam bulmuş. Fakat hatta kullanım açısından halk dilinde oraya özel kılınmış şehvet. Yok hayır. Alışkanlıkların terk edilmemesi, zevkin peşine düşülmesi, bütünsel anlamda zevkin peşine düşülmesi şehvetin peşine düşünmesi demektir. Müttaki insan zevk aldığı her şeyin, sahibi olduğunu zannettiği her şeyin Allah'a ait olduğunu, yegane malikel mülkün o olduğunu, bendeki var olanın onun bana lütfunun bir neticesi olduğunun idrakinde olur. Bu idrakte olunca kolaylıkla verir. Kişi malı kendisinin malı bilmeyince vermekte niye zorlansın ki? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem bir gün emretmiş sahabesine koyun aldırmış. Emretmiş, kestirmiş, parçalatmış, kazanda pişirttirmiş. Pişmesine yakın bir süre tahmin ettiği bir sürede gitmiş tencerenin kapağını açmış. Şöyle bir de koklamış. Bakmış ki pişmiş, emretmiş şu parçayı götürün falana verin. Şu parçayı götürün filana verin. Sahabe zannediyor ki dağıtacak, sonra da kendisine bir miktar ayıracak. Kendisine hiç kalmamış, ayrılmamış kendisine. Ey Allah Resulü demiş, sana hiç kalmadı. Allah Resulü buyuruyor ki, dağıttığım her şey bana kaldı. Dağıttığım hepsi bana kaldı. Ayırıp yiyeceği kendisine kalmayacaktı ki. 3-5 saatlik enerji ve posa. Bir kısmı posa, birkaç saat sonra atılacak posaydı. Baki olan önden sunulandır. Allah için yapılandır. Bunun idrakinde olmuştur müttaki insan ve bu takvasıyla ebedi olana göz dikmiştir. Ebedi olana göz dikerek malından mülküne plastik etmemiştir. Bunun gaybi neticesi olarak da o farkına belki varır, belki ne varmaz, belki varmaz. Allah ona zoru kolaylaştırır. Onu kolaya hazırlar. Kolayı ona kolay kılar. Az önce işaret ettiğim gibi Üstad Tabatabai bu kolaydan maksat salih amelleri ona kolaylaştırır ki salih amel nefsin ağrına gelirdi. Nefis için zor bir olguydu. Bu takvasıyla mütemadiyen Allah ona salih amelleri kolaylaştırır ve mütemadiyen tereddi eder, yükselir. Bir başka anlam da diyor, ahiretteki zorlukları ona kolaylaştırır. Kolaylıkla ölür, kolaylıkla kabir hayatını yaşar, kolaylıkla kabirden bağış olur, kolaylıkla haşrolur, kolaylıkla cennete girer. Ki bu iki tefsir de birbirinin mütenakızı değildir. Birisi illeti, birisi mağlule işaret eder. Birisi salih ameldir, ebedi kurtuluşun sebebidir. Birisi ebedi kurtuluştur, salih amelin cezasıdır, karşılığıdır, neticesidir. Fark eden bir şey de yoktur. Ama bu buradan şu cümlede çıkıyor ki, hem dünyevi hem uhrevi kolaylığa duçar olur. Kolay olur bu insanın hali. Şimdi bu cümleleri duyarken acaba müttaki kullar dünyada hiç sıkıntı çekmezler mi? Gibi bir sual insanın aklına gelir. Ve hatta öbür taraftan bir takım resimler gözünün önüne gelir ki müttaki insanların şahı peygamberler çile çekmişler bu dünyada. Sıkıntılara duçar olmuşlar. İmamlarımız aleyhisselam sıkıntılar çekmişler. Eziyetlere uğramışlar. Öyleyse buradaki kastedilen zorluklar veya kolaylıklar iki türlüdür. İnsanın başına gelen sıkıntılar. Birisi kişinin günahının bedelidir. Rahim olan Allah o kişinin günahını dünyadayken cezalandırmak ister. Ahirete temiz almak ister. İkincisi, günahın mukabili değildir. Kulunu sever, hem dünyada ve hem ahirette kemal derecelerine yükselmesini ister. Ona musibetler verir. Her iki durumda da kula düşen şey sabretmektir. Kul sabrederse, diyelim ki günahına mukabil bir sıkıntı gelmişti, sabretmişti, günahı temizlenir. Diyelim ki masum bir kuldu, mutlak masum, gerekli masumiyete sahip biriydi, günahı yoktu. Kemal için Allah ona, nitekim Bakara suresi ayet 124'te bunun işaretlerini görüyoruz. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınadı ve dedi ki seni imam yapacağım. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelen sıkıntılar, düşünün ki ateşe atılmak gibi bir olguyla yüz yüze kalmıştır. Ama sabretmiştir. Bin bir çileden sonra ve Rabbi onu imamet makamıyla şereflendirmiştir. Ve onun soyundan da onun duasının bereketiyle layık olanlarını ne yapmıştır? İmametle bereketlendirmiştir. Öyleyse müttaki insan da sıkıntıya uğrar. Fakat bir sıkıntı vardır ki günaha mukabil gelir. Bir sıkıntı vardır ki kemale. Üçüncü bir sıkıntı vardır ki kişinin iradesiyle yaptığı tercihlerden kaynaklanır. İkinci ayette okuduğumuz فَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَانَ Her kim ki kendisini müstani görür, malına güvenir, mülküne güvenir, oğluna güvenir, arabasına güvenir, toplumsal nüfuzuna güvenir, bürokrat tanıdıklarına güvenir, tanıdığı hakime güvenir, savcıya güvenir, siyasetçiye güvenir, milletvekiline güvenir, arkadaşına, aşiretine, köyüne güvenir. Ve buna güvendiği için de onu korur. Malının müttakisidir bu. Bu sefer malını sakınır. Yukarıdaki nefsini sakındı, verdi. Bu malını sakındı, vermedi. Cimrilik etti. Cimriliğin de neticesi vardır. Cömertliğin neticesinin olduğu gibi. Bu sefer o da zora koşulur. Hiçbir kolay işi yoktur. Hiçbir kolay işi yoktur. Yukarıdaki zorluk, kolaylık olarak saydığımız her şey bunda ters olur. Ölümü zor olur. Kabir hayatı zor olur. Dirilişi zor olur. Haşrı zor olur. Ve ebedi zorluğun mekanı olan, Allah hepimizi muhafaza etsin, cehenneme gider. Dolayısıyla dediğim gibi buradan çok ciddi anlamda takvanın bir tanımına daha ulaşmış oluyoruz ki, müttaki insan malına güvenmeyen, kendine güvenmeyen, çevresine güvenmeyen, Allah karşısında kendisini her an muhtaç bilen, ya zaten muhtaç da, o muhtaçlığının bilincine ulaşan insan, müttaki insan oluyor. O muhtaçlığının idrakine ulaşamadığı zaman mümkün değil, müttaki olamaz. Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Sadaka, infak konusu. Biliyorsunuz İslam tarihi eserlerinde okumuşuzdur. Bazı sahabelerden bahsedilir. Malını Allah Resulüne harcadı. Bilmem kaç deve verdi, bilmem ne kadar mal verdi, bilmem ne kadar para harcadı. Resulullah Aleyhisselam için savaş tesisatı hazırladı. Yüklü yüklü paralar harcayan sahabelerden bahsediliyor. Bu sahabeler, tarihte okuduğumuz bu sahabelerden Kur'an'da konu eden bir ayetle karşılaşmıyoruz. Ama İnsan suresinde Estağfirullah ve yut'imûne ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ innemâ nut'imukum li vecihillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qantarira. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Kendileri daha çok muhtaç olmalarına rağmen yetimi, miskini ve esiri doyuranlar. İnna ma nut'imukum li vecihillah. Biz sizi ancak Allah için doyurduk dediler. Ve sizden ne bir teşekkür istiyoruz, ne de bir karşılık istiyoruz. İnna nakhafu min rabbina, biz Rabbimizden korkarız ki, yevmen abusan kantarira, o gün ki onun sıkıntısından, dehşetinden ve şiddetinden dolayı yüzler asıktır. Yüzlerin asılacağı o günün korkusundan, o günden dolayı Rabbimizden korkarak biz bunu verdik. Bütün müfessirler sebebi nüzul olarak aktarırlar ki İmam Ali Aleyhisselam, Hazreti Fatıma anamız, Hasan ve Hüseyin Aleyhisselam bir nezirde bulunmuşlar. Ve o nezirlerine mukabil olarak 3 gün üst üste oruç tutacaklardır. 1. gün oruç tutarlar. Akşam iftara kendilerine zar zor yetecek bir şeyler temin ederler. Tam iftara besmele çekecekler, kapı çalar. Bir miskin gelir, ister sofradakilerini götürür verirler. Böyle kale alınır bir şey değil. Yani kendilerini zor doyacağı bir şey. Kendilerine zor yetecek bir şey. Zaten diğer rivayetlerde İmam Ali Aleyhisselam'ın beslenme biçimini de okursak neyi koyduklarını sofraya ve neyi verdiklerini anlarız. Ufak bir kesesi varmış. İçinde arpa unu mu, buğday unu mu ne bulunurmuş. O undan bir miktar ağzına alır, üstüne su içermiş. Yani bizim gibi yemiyorlar. 2. gün oruçlar. Aç, susuz oruç tutarlar tekrar. Tam iftar edeceklerdir. Zor bela kendilerine yetecek bir şeyler bulmuşlardır. Yetim gelir. Onu da ona verirler. 3. gün esir gelir. Onu da ona verirler. Ta ki Cebrail Aleyhisselam gelir. Allah Resulüne der ki git Ehl-i Beyt'inle ilgilen, çok açlar. Resulullah Aleyhisselam bir tas yemek getirir. Ve rivayetlerde vardır ki o yemeği de bir ay yerler. Bir tas yemek getirmiştir Resulullah. Onun bereketi olarak bir ay karınlarını doyururlar. Niye buraya konu ettim? Kayda değer olmayan bir şeyi vermişlerdir. Bizim bugünkü bakış açımızdan. Ya bir çuval un vermemişler. Bir kuzu bacağı vermemişler. Bir dana budu vermemişler. Kendilerine zar zor yetecek bir şeyler vermişler. Ama bu veriliş öyle bir veriliş ki ayete konu oluyor. Livecihillah. Hiçbir karşılık beklemiyoruz sizden. Hiçbir teşekkür beklemiyoruz sizden. Biz o yüzlerin asılacağı gün hakkında Rabbimizden korktuk. Allah korkusuyla veriyorlar. Dolayısıyla infak konuları işlenirken, sadaka konuları işlenirken meclislerdeki genellikle fakir fukara kardeşlerimiz bu sözlerin muhatabı olarak kendilerini görmezler psikolojik olarak. Yani İslam'ın bu vaaz-ı nasihatinin zenginlere tekabül ettiğini hep düşünürler. Nefsani bir aldanmadır bu. Bir kuruş olsun verin. Yarım kuruş olsun verin. Arada bir mutlaka bir sadaka verin. Miktarına bakmayın. Niyetinize bakın. Biri vardır 5 milyar verir, biri vardır 1 lira verir. Allah onun 5 milyarını karşılıksız bırakır, ebter bırakır niyeti münasebetiyle. Ama diğerinin 1 lirasını niyeti münasebetiyle 5 milyardan daha çok ödüllendirir. Niyeti ayarlamak lazım, niyeti düzgün tutmak lazım. Livecihillah amel etmek lazım. Livecihillah olduktan sonra Allah'ın bize emanet etmiş olduğu elimizdeki mal varlığından gücümüzün yettiğini zaman zaman mutlaka verelim. Bir müşkülata düştüğümüz zaman mutlaka bir sadaka çıkaralım. Bunun esprisi olarak zaten sadakanın sıkıntıları giderdiğini, sadakanın kazaları ve belaları defettiğini, çünkü bu sözü öden şeylerin hepsi zorluklardır. Oysa Allah'ın ilahi vaadi vardı ki ve nüyessiruhu lil yusra, biz onları kolaylığa hazırlarız, kolaya hazırlarız. Mukabili neydi? Ve yessiruhu lil usra. Kim ki cimrilik eder ve kendisini müstahını görürse, malına güvenirse, mülküne güvenirse. Buraları ısrarla tekrar ediyorum. Niye tekrar ediyorum? İdeolojik olarak, teorik olarak, düşünsel olarak İslami bir toplumda dünyaya gelmiş, kendisinin Müslüman olduğunu söylemiş, hiçbir kimse bilinç olarak malına güveniyorsun suçlamasını kabul etmez. Ben malıma güvenmiyorumdur. Bu Allah'ındır. Ben emanetçimdir. Yok, hayır. Davranış biçimi itibariyle kişinin malı üzerine düşüşü, malını koruyuşu, o korumanın neticesi olarak cimrilik etmesi, düşünsel anlamda her ne kadar mülkü Allah'a ait biliyor olsa da hal dili itibariyle kendi malına güvenirliliği açığa çıkmaktadır. Bu psikolojiden kendimizi kurtarmamız lazım. Şimdi bu surede takva bir bu ayette söz konusu ediliyor. Fe emma men e'ata ve teka. Her kim ki takvalı oldu ve verdiyse. Bir de ta aşağıda geliyor. Fe emma bakil vestan ve kezebel hafesan ve semen ve umsura ve ma yugunni anhu maluhu iza teradda. O malına güvenen insan bir gün tepe taklak gittiği zaman malı ona ne fayda verecek? Bu sefer Allah-u Teala uyarı kısmına geçiyor. Aklınızı başınıza derleyin diyor. Yani o malına güvenen kullarına bir kere daha lütufta bulunuyor. Belki kendilerine çeki düzen verir diye uyarı nitelikli sözlerine başlıyor. Eğer teradda baş üstü düşeceği ki müfessirlerin bazısı işte bir belaya uğradığı zaman, bir musibete uğradığı zaman, mesela düşünün ki felç olduğu zaman, düşünün ki ayağını kaybettiği zaman, elini kaybettiği zaman, aklını kaybettiği zaman, zihnini kaybettiği zaman, hafızasını kaybettiği zaman, ila nihaya öldüğü zaman, kabre konulduğu zaman, kabirden çıkarılacağı gün, mahşer günü, onun malı ona ne fayda verecek? وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Muhakkak ki doğru yolu göstermek bizim işimiz. Yukarıdaki ayetleri biz size niye indirdik? Müttakinin ve verenin akıbetinin ne olacağı, cimrilik eden ve müstahniyelik taslayanın akıbetin ne olacağını biz sizi doğru yola iletme sorumluluğumuzdan dolayı yaptık. Ve inna lel ahireti vel ula ve inna lel ahireti lena ve nasıl orası ve inna lel ahireti
ve inna lena
lel ahireti vel ula. Ön de bizimdir, son da bizimdir. Yani dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir ki bu manayı az önce zaten işledik. Yegane malikül mülk odur. فَاَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Tutuşturulmuş bir ateş hakkında ben sizi uyardım. Yani o yol göstericilik ona aitti ya, yol gösterdi ve o yolun kötü olanının akıbetini de bize haber verdi. فَاَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَسْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَى. Oraya ancak bedbahtlar atılırlar, mutsuzlar atılırlar. Eşka ellezî kezzebe ve tevellâ, ki onlar yalanlamışlar ve yüz çevirmişlerdi. Neyi yalanlamışlardı? Peygamberin haber verdiği o uhrevi karşılıkları yalanlamışlardı. Fe emmâmen kezzebe ve tevellâ ve seyücennebuhel etkâ. İkinci olarak da burada kullanılıyor takva kelimesi. Bir surede ikinci kere kullanılıyor. Ancak o ateşten, o tutuşturulmuş ateşten müttakiler korunurlar. Bu da yine gaybi yardımlardandır. Takvanın tekabül ettiği, doğurduğu neticelerden gaybi bir neticedir. O ateşten, o tutuşturulmuş ateşten müttakiler korunurlar. O müttakiler ki ellezî yü'ti. Onlar ki verirler, mâlehu yetezekke, mallarını verirler, vermek suretiyle kendilerini temizlerler. Zekat kelimesi de bu kökten geliyor. Zekat vermekle kişi malını temizler, kendini temizler. İnfakla kişi kendisini temizler. O müttaki kimse ki diyor, malını vererek temizlendi. Etka الذي كذب اتقى وسيجنب الاتقى وما لاحد عنده من نعمه تجزى. Herhangi bir karşılık için de bunu yapmamıştır. İlle ibtiga vecihi rabbihil a'la, yüce olan Rabbinin vecihi için bunu vermiştir. Ve la sevfe yerda, öyleyse o razı da olacaktır. Madem ki o Rabbinin vesi için verdi, Rabbi de onu razı edecektir. Takvanın gaybi yardımlarından biridir ki Hiçbir müşkülata müttaki insan düşmez. İlla ki bir müşkülatla karşılaştıysa, o ya kendisinin ayak sürçmesi cinsinden olan bir günahına mukabil gelen, temizlenmesine sebep teşkil eden bir olgudur. Onun neticesi ise sabıra bağlanmıştır. Veyahut da müttakidir, temizdir, günahsızdır. Allah onu bir makamdan bir yüce makama ulaştırmak istemiştir. Onun da yine kilitlendiği nokta sabır noktasıdır. İkinci gaybi yardım, ikinci başlığımı ne olarak koymuştum şeytanın ben? Şeytanın vesveselerinden korunmadır. Ayet-i kerimeyi okusun Osman kardeş.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan korkanlar kendilerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğu zaman düşünür ve gerçeği görürler. Araf suresi 201.
Evet. Takvanın gaybi yardımlarından birisi de burada işaret ediliyor. Her kim ki müttaki olursa şeytan ona bir vesvese verdiği zaman. Şimdi müttaki insan şeytanın vesvesesinden ne yapamaz? Kurtulamaz. Burada da gene bilişsel bir yanlışımız var bizim. Zannediyoruz ki müttaki insan şeytandan kendisini kurtarmıştır. Amatör bir sporcu ringe çıktığı zaman rakip olarak amatör bir sporcu çıkarırlar. Bir küme yükselir, kendi kilosuna uygun, kendi sikletine uygun, kendi kategorisine uygun bir rakip çıkarılır. Daha sonra zaman ilerler, adam profesyonel olur. Karşısına profesyonel sporcu çıkarılır. Ruhi kemaller ve bu ruh Adem ve Adem oğullarının ruhi kemallerinden rahatsız olan şeytan, muhatabının kemali nispetinde onun karşısına güçlü çıkar. Siz ne kadar Allah'a yönelirseniz, şeytan o kadar desiseyle, o kadar hileyle, o kadar hurdayla sizin karşınıza çıkar. Şeytanın kafirle uğraşacak bir şey yoktur ki şeytan, kafir zaten şeytanın ücretsiz askeri durumundadır. Şeytanın münafıkla bir işi yoktur. O zaten şeytanın ücretsiz ajanıdır. Ücretsiz askeridir. Şeytan yüzünü Allah'a dönenle uğraşır. Adem oğlunun yüzünü Allah'a dönmesini istemez. Çünkü o Adem oğluyla müsabakaya girmişti Allah'ın huzurunda. Adem oğlunun topraktan yaratıldığını, kendisinin ateşten yaratıldığını, ateşin topraktan üstün olduğunu ve dolayısıyla Adem'e secde edemeyeceğini ileri sürmüştü. Kibirlenmişti. O kibri onu öyle aldattı ki zannetti ki Adem'e secde etmiş olacak. Oysa yok. Orada Allah emretmişti ki Adem'e secde edin. Eğer secde etseydi kıblesi Adem'di. Ama secdenin muhatabı Allah'tı. Allah'a secde etmiş olacaktı. Biz bugün müminler Kabe'ye dönüp secde ederken biz Kabe'nin binasını oluşturan o tuğla parçalarına veya üstünü örtülen o süslü örtüye secde etmiyoruz. Allah bize demiş oraya dönün secde edin. Biz Allah'a secde ediyoruz. Kibir insanın aklı muvazenesini bozar. Takvanın dışı her şey akli muvazeneyi bozar. Dolayısıyla oruç tutanla şeytan uğraşır. Namaz kılanla şeytan uğraşır, vesveseler vermek ister. Tacirle şeytan uğraşır. Bir yalan söyle çok kazan der. Müslüman tüccarı yalana sığındırır. Yalandan medet umdurur. Malın ayıbını söylememekten medet umdurur. Malın ayıbını gizlemesinden medet umdurur. Rezil ve rüsvaydır. Sonra da ondan ilgilenmez. Takva sayesinde kişi ne kadar müttaki ise Allah onu o kadar müzekker kılar. Müzekkir kılar, hatırlayan kılar. Şimdi burada hatırlama fiilini kula vermiş Allah. O müttaki kul ki şeytan ona bir vesvese verdiği zaman o hemen hatırlar. Faili kul olarak görüyor. Fakat İmam Seccad Aleyhisselam'dan hatırlarsanız size bir kısa pasaj dua aktarmıştım. Ey Allah'ım sen öyle bir Rabbsin ki kuluna şükrü ilham ediyorsun. kulun sana şükredince de ona mükafat veriyorsun. Eğer biz hatırlayan oluyorsak onu bize hatırlatan da Allah'tır. Eğer biz şükrediyorsak bize şükrü ilham eden Allah'tır. Allah fiilleri bazen kullara, bazen kendisine ithaf eder. Burada kula ithaf etmiştir. Fakat orada da gene hatırlatan Allah'tır. Takvasının bereketiyle Allah şeytani bir vesveseye uğradığı zaman kuluna takvasını hatırlatır. Allah'ı hatırlatır. Ahireti hatırlatır. Cenneti, cehennemi hatırlatır. Adaleti, dengeyi, dengesizliği, zulmü hatırlatır. Ve o kul kendisine gelir. Takvanın gaybi yardımlarından biridir. Yeter ki Allah Teala diyor siz biraz müttaki olun. Siz biraz sakının. Siz biraz benden yana tavır koyun. Benden yana karar verin. Benden yana reflekslerinizi ayarlayın. Şeytan illaki sizinle uğraşacak. Daha güçlü uğraşacak. Korkmayın o şeytanın vesvesesinden. Ben sizi hatırlayan kılarım. Siz hatırlarsınız ve paçayı toparlarsınız. İkinci gaybi yardım da kulun agah olması, uyanık olması, vesveselerden selametle paçayı sıyırmasıdır. Vesvese çok korkunç bir hastalıktır. Hatta fıkıhta vesvese amelleri batıl eden bir şeydir. Abdest alacaksın, gelir sana vesvese verir. Yok dirseğin kuru kaldı. Yok kolun bir tarafı kuru kaldı. Yok başına meslin doğru olmadı. Yok ayağına meslini doğru yapamadın. Birkaç kere yıkattırır. Yok bu namazın düzgün olmadı. Yok üçüncü rekattaydın, yok dördüncü rekattaydın, yok bilmem neydin. Bir yığın vesveseler verir. Fıkıh dolayısıyla burada düzenlemeye gitmiş, hangi vesvesenin itibara alınabileceği, hangi vesvesenin itibara alınmayacağını ve vesveseye karşı nasıl davranılacağına dair yollar göstermişlerdir. Müttaki insan, kendisini Allah'a kilitlemiş insan, bu fıkhın öngörüleriyle ve daha sonra umumen hayatındaki takvasıyla şeytanın vesveselerinden ne yapar? Kendisini kurtarır. Üçüncü gaybi yardım hem bu dünyada ve hem de ahirete tekabül eder ki özellikle bu dünyaya tekabül eden kısmı önemlidir. Düşmanlarla aramızdaki ilişkiye tekabül eder. Takva sayesinde düşmanların hilesinden Allah bizi koruyacağını vaat ediyor. Osman kardeş ayeti okusun.
Bismillahirrahmanirrahim. Size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunsa ona sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Evet, sabreder ve korunursanız onlar hemen şu dakikada üzerinize gelseler Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım eder. Allah bu yardım vaadini sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla güven bulsun diye yaptı. Yardım yalnız daima galip olan hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır. Ali İmran suresi 120, 125 ve 126. ayet.
Evet. Şimdi 120. ayette İnananlarla inanmayanlar birbirlerini sevmezler. Bu bir realitedir. Ve inanmayanlar inananların her iyiliklerinden rahatsız olurlar. Ve onların bir iyiliğe uğramasını engellemek isterler. Onlara dünyayı dar etmek için bir yığın planlar yaparlar. Bu eşyanın tabiatından olan bir şeydir. Bu realite karşısında da kul yine takvayla korunuyor. Burada takvaya ilave bir sıfat daha eklenmiştir. Her kim ki takvayı gözetir ve sabrederse onların hilelerinden size bir zarar gelmez. Düşmanlarımız, yani İslam düşmanları, yani Müslümanlardan hoşlanmayanlar mütemadiyen bizi izliyorlar, bizi gözlüyorlar. Bizim mutluluğumuzdan mutsuz oluyorlar. Bizim mutsuzluğumuzdan mutlu oluyorlar. Bizim kemalimizden rahatsız oluyorlar. Bizim gerilememizden mutlu oluyorlar. Ve bizimle ilgililer. Ayağımıza çelme takmak istiyorlar. Mütemadiyen mutsuz olmamız için planlar yapıyorlar, projeler yapıyorlar. Bunu bireysel düşmanınız anlamında da kurgulayabilirsiniz. toplumsal düşmanınız anlamında da kurgulayabilirsiniz. Evrensel düşman anlamında da kurgulayabilirsiniz. Yani büyük şeytan diye adlandırdığımız Amerika ve onun şımarık evladı Siyonistler evrensel anlamda bu dünyada Müslümanların mutlu olmalarını istemiyorlar. Pentagon bu çerçevede çalışıyor. Oturuyorlar, projeler geliştiriyorlar. Taktikler geliştiriyorlar. Ve öteden beri de bunlara karşı İslami hareketler, bir yıl hareketler kuruldu, geldi, geçti, şehitler verildi. Bir yılın adı kayboldu, bir yıl halen devam ediyor. Fakat bu İslami hareketlerin de bu noktada bir zihinsel yanlışları oldu. Fiziki şartlara kendilerini kilitlediler. İslam'ı ideolojik bir olgu olarak aldılar. Takvaya riayet etmediler. Yukarıdaki o müttaki anlamında kendisini hep muhtaç bilir dedik ya, müstahaninin zıttı. Burada bunlar Müslümandılar. Emperyalizme karşı durmak istediler. Fakat davranış biçimleri itibariyle kendi entelektüel birikimlerine güvendiler. Kendi ideolojik güçlerine güvendiler. Kendi sayısal yapılarına güvendiler. Karşı korumaya kalktılar. Mağlup oldular, perişan oldular, dağıldılar. Zira olaya takva esasından bakmadılar. Doğrudur, fiziki tedbirlerinizi alacaksınız. Doğrudur, entelektüel mevzide yerinizi alacaksınız. Felsefi mevzide yerinizi alacaksınız. Kültürel mevzide yerinizi alacaksınız. Medya mevziinde yerinizi alacaksınız. Ama mutlak başarı Allah'tandır. Allah'ın nusretini ve rahmetini celbedecek takva ve sabır üzere olma zorunluluğunu göz ardı ettik. Eğer takva ve sabır olgusunu diri tutabilirsek, o diri tuttuğumuz nispetle bizim aleyhimize çevrilen oyunlardan ve tuzaklardan biz haberdar olmasak da ve ani bir baskına uğrasak, 125. ayet, aniden bizim üstümüze çullansalar, Allah 5000 nişanlı melekleriyle diyor size yardım eder. Bu ayetlerin tefsirinde Müslümanlar genellikle sebebi nüzule kilitleniyorlar bu sefer. İşte buradaki sebebi nüzul Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı'nda Allah-u Teala Müslümanlara yardım etmek üzere 5000 tane melaike gönderdi. Doğru. Fakat usulü tefsirde de bir kaide vardır ki ayet sebebi nüzulle sınırlandırılamaz. Sebebi nüzul bir ayetin daha rahat, daha iyi anlaşılabilmesi için bir materyal mesabesindedir. Hangi kul, hangi Müslüman grup takvayı gözetmişse, sabretmişse, üzerine düşen mükellefiyetleri yerine getirmişse, düşmanlarıyla yüz yüze geldikleri zaman Allah onlara 5000 formalı melaikeyle yardım eder. Bizim göremediğimiz yardımlardan biridir. Takvanın tekabül ettiği gaybi yardımlardan birisi de düşmanlarla olan ilişkilerimizde Allah farkına varmadığımız yerden bizi destekler. Ve şu son dönemde yaşadığımız olaylar, son 30 yılda yaşadığımız olaylar, galip olan, aziz olan Müslümanların nasıl aziz olduğunu, en yakın tarih 2007 miydi, 2006 mıydı? Teknolojik anlamda dünyanın dev ordusuna sahip. Sayısal açıdan cüce. Ama teknolojik açıdan dev. İsrail. Bir örgüt olarak dünya medyasında sözü edilen Hizbullahiler karşısında 30 gün dayanamadılar. 33 gün. Gittiler Birleşmiş Milletler'den yardım istediler. Gelin şu işe el koyun. Oysa yazıyorlar, çiziyorlar ki niyetleri, savaşı başlatan onlardı. Muhatapları bir örgüttü. 3 günlük bir operasyon hedeflemişler. Bu 3 günlük operasyonda Lübnan'a girecekler, Hizbullahileri çökertecekler ve hatta asıl hedeflerinden birisi Hizbullahilerin başkomutanı, Allah onu hıfz eylesin, Hasan Nasrullah'ı da öldürecekler ve bu Hizbullah belasından kurtulacaklar. Proje kendilerine ait. Öngörülen gün 3 gün. 33 gün acı kayıplarla ve hiçbir hedeflerine ulaşmadan terk edip inlerine geri gittiler. Ve kendilerinin alimlerinden, hahamlarından birisi çıktı o gün dünya medyasına bir açıklamada bulundu. Dedi ki Hizbullah kartondan dev İsrail maketini yırttı. Yahudi bir haham söyledi bunu. Şimdi bugünkü dersime bunu konu etmem Hizbullah'ı örgütün propagandası değildir. O gün Bedir Savaşı'nda nasıl güç dengesizliğine karşılık Müslümanların zaferi söz konusu idiyse ve ayet bundan bahsediyorsa bu ayetleri diyoruz ki sebeb-i nüzulüne hapsetmeyelim. Bedir'e hapsetmeyelim. Uhud'a, Hendek'e, Huneyn'e hapsetmeyelim. Bu kitap kıyamete kadar baki kitaptır. Ve Allah sabreden müttaki bütün kullarına vaat etmiştir. Allah kulları arasında seçim yapmaz. Bir grup kuluna yardım eder de bir grup kulunu terk eder mi? Bugün de Allah o güç dengesi olmayan ordulardaki müttaki ve sabırlı kullarına kim bilir nice 5000 melaikeyle yardım etti. Bunun fiziken izahı mümkün değil. Hizbullah örgütünün İsrail'i o güne de hiç unutmuyorum çünkü yüreğimi dağlamıştı o küstahlığı. Ali Kırca haberi sunarken şöyle vermişti. Bakalım teknoloji mi kazanacak, insan mı kazanacak? Soruyu soruyor ama edası şu. Teknoloji üstün gelecek. 33 gün sonra İsrail ordusu geri gitti. Ali Kırca'nın sesi yok. Evet. Mutlak zafer Allah'tandır. Müttaki insan zafere kendi gücüyle ulaşamayacağını bilir. Zafer elde ettiği zaman da şımarmaz. O zafer Allah'a aittir. İran-Irak savaşında Saddam Hüseyin İran'ın Hurremşehr denilen yerini öyle bir işgal etmiş. İran askeriyle kendi arasına öylesine engeller koymuş ki çıktı dünya medyasında meydan okudu. Dedi ki eğer Hümeyni Hurremşehri kurtarırsa ben Bağdat'ın anahtarını kendi elimle götürüp ona vereceğim. Savaşın bilmem kaçıncı yılıydı. Hurremşehir kurtarıldı. Şimdi böyle bir iddialaşmanın karşısında galip olan komutan ne eder? Ey Saddam hadi getir bakayım anahtarı sen şöyle şöyle söylemiştin der. Öyle değil mi? Alıştığımız liderler öyle. Veya çıkar naralar atar işte Hurremşehir'i kurtardık. İmam Hümeyni rahmetli çıktı televizyona. Hurremşehir Huda azat kerdi. Hurremşehri Allah azat etti, kurtardı. Takva hem onun neticesine doğru giderken bir azık, hem onun neticesini tahsil ederken korunması gereken, hani dersimizin birinde dedik ya, takvayla korunun, takvanızı koruyun. Takvayla korundunuz, olmazı başardınız, bu sefer takvanızı siz koruyacaksınız. Orada bir şımarıklık takvanızın sizden uzaklaşmasına sebep olur. Takvayla korunun, takvanızı koruyun. Nehcül Belaga'dan İmam Ali Aleyhisselam'ın ağzından dökülmüş incilerden biridir. Müttakun hutbesinde ki zikrettiği cümlelerden biridir. Son neticesi takvanın gaybi yardımlardan, gaybi neticelerden birisi de Yusuf suresinde 90. ayette söz konusu edilmiştir. Arkadaşım Osman okusun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa sen Yusuf musun dediler. Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir dedi. Allah bize lütfetti, bizi korudu ve yüceltti. Doğrusu kim Allah'tan korkar ve sabrederse Allah iyilik edenlerin ecrini asla zayi etmez.
Allah iyilik edenlerin ecrini asla zayi etmez. Her kim ki müttaki olur ve sabırlı olursa Allah hiçbir müttakinin ve sabırlının ecrini zayi etmez. Rahmetli Üstad Mutari diyor ki 111 ayettir. Yusuf suresi yanlış hatırlamıyorsam. Bu 111 ayetlik hayat hikayesi, kıssayı Allah sırf şu cümle için aktardı diyor. Allah hiçbir müttakinin ve sabırlının amelini zayi etmez. Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadıklarını geçenki dersimde birazcık aktarmıştım. Şimdi tekrar ederek sizin vaktinizi almak istemiyorum. Yusuf Aleyhisselam her aşamada takvayı gözetti. Ve o takvanın neticesinde hem dünyevi kemale ulaştı, dünyevi, maddi bir neticeye, bir kemale, bir zirveye ulaştı. Hem de uhrevi bir kemale ve zirveye ulaştı. Bunun tek azı ise bu ayet-i kerimeye göre takvası ve sabrıdır. Allah hepimizi müttakilerden ve sabirundan kılsın. Allah bizi uyanık olanlardan, idrakiyle hareket edenlerden kılsın. Allah ucuz şeylere, fani şeylere teveccüh etmekten bizleri halas eylesin.